Değerli fotoğraf severler, hepinize merhaba. Ben Cenk Mirat Pekçanatlı ve şu anda Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nı dinliyorsunuz. Bu haftaki kaydımda sizlerle benim için çok önemli olan bir hususa dair fikirlerimi paylaşmak istedim. Peki bu konu nedir? Bu konu fotoğraf ve eleştiri geleneği efendim. Konumuzun girizgahını geçmiş yıllarda yaşadığımız fiili bir olayla yapmak istiyorum. 2003 yılında Gölge Fanzini biz yayınlamaya başladığımızda esasında bir fotoğraf grubu olarak bir araya gelmiştik. Gölge Fotoğraf Grubu. Ve bu bizim yayın organımız olacaktı. Başlangıç aşamasında 4 arkadaştık ve hep beraber oturup bir fikir teatisinde bulunarak böyle bir yayın yapmaya kalkışacağımız zaman bunun içerisinde muhakkak bir manifesto bulunması olduğuna kanaat getirdik. Bu manifesto bizim amaçlarımızı belirleyecek ve ilerleyen zaman zarfında yeri geldiğinde geri dönüp baktığımızda neleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi, ne nebze olarak gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi görebileceğimiz esasında bizim için bir günce, bir kaptanın seyir defteri olacaktı adeta. Ve bu fanzinin içerisinde yer alan manifestoda en önemli maddelerden bir tanesi, Türkiye'de noksan olan fotoğraf eleştirisi geleneğiyle ilgili olarak çaba sarf etmek, özellikle fotoğraf eleştirisi yazıları kaleme almak ya da kaleme almış insanların yazılarına fanzinimizin içerisinde yer vermekti. Takvimler 2004 yılının yanılmıyorsam ilkbaharını göstermekteydi ki 3. sayımızı yayınlıyorduk. Ve bunun içerisinde eğitim almakta olduğumuz, bu arada 4 arkadaş, kurucusu olan grubun 4 arkadaş aynı okulda eğitim alıyor. Yaşlarımız çok değişken, hemen dipnot olarak ekliyorum, tamamen bunları anlayacaksınız. Çünkü ilerleyen dakikalarda niçin böyle bir datayı sizlerle paylaştığımı. Ve içimizde yani abi diyeceğimiz yaşta bizden oldukça büyük ya da yaşça bizden küçük olan arkadaşımız da var. Nitekim bu 4 insan aynı dönemlerde 3 aşağı 5 yukarı belki de aynı sınıflarda okulda eğitim almakta. Okulda eğitim vermekte olan eğitmenlerden bir tanesi de o günlerde yavaş yavaş yıldızı parlayan bir fotoğrafçı olarak sivrilmekte ve bir fotoğraf sergisi açmış. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan birisi, daha doğrusu abimiz diyeceğimiz yaşça bizden büyük olan gruptaşlarımızdan birisi de bu sergiyi kaleme alıyor. Bu abimizin özelliğini şöyle vurgulamam gerekebilir. Hocamız dediğimiz kimsenin yani evine konuk olmuş, kendisini evinde konuk etmiş, işte grup halinde oturup bir takım istişarelerde bulunmuş çeşitli ortamlarda. Yani bir nebze teşviki mesaisinin varlığından söz etmek herhalde yalan olmayacak bir iletişime, ilişkiye sahip kendisiyle. Dolayısıyla kendisinin yazıyı kaleme alması da hani bu doğal sebep sonuç ilişkileri gerekçesinden de kendiliğinden gelişivermiş. Nitekim o günlerde ticari fotoğraf dergilerinin haricinde böyle cidden suya sabunu dokunmaksızın değil de tam tersine taşın altına elini sokarak bir takım şeyler yazan, çizen fotoğrafa dair tek yayın organı neredeyse Gölge Fanzin desek yalan olmaz. Ve tabii yazılan eleştiri yazısında müspet ve menfi olan işte hususlar dile getirilerek, kaleme alınarak daha doğrusu işte anılmış. Ve bahsettiğim üzere biraz önce bu tür yayınların çok fazla olmamasından dolayı da pek bir rağbet görüyor o zaman Gölge Fanzin. Ve çok hızlı bir şekilde bu eleştiri yazısının etkileri camianın içerisinde, İstanbul Fotoğraf Camiası'nın içerisinde ama özellikle yayılıyor. Nitekim hocamız dediğimiz bu şahsiyet bu eleştiri yazısından haberdar olacak ki yine o 2004 yılı senesi içerisinde artık o günlerde ne gibi bir etkinlik ya da organizasyon vardı tam olarak hatırlamıyorum ama çok popüler olan tırnak içerisinde esasında sektörel bir dergiymişçesine bir faaliyette bir görevde bulunan bir dergide bu hocamız dediğim kişiyle bir şahıs bir röportaj yapıyor. Demin de dediğim gibi yanılmıyorsam bir etkinlik, bir faaliyet var. O kapsamda bir takım soruların sorulduğu genel anlamda bir röportaj bu. Röportajlar bilirsiniz klasiktir. İşte biterken de en son eğer işte arzu ediyorsa röportajı yapan kimse konuğuna ya da işte röportajı yaptığı kişiye hani son olarak eklemek, söylemek istediğiniz bir şey var mı diye bir son söz verir. Nitekim bu son sözü aldığında bu şahıs işte efendim Türkiye'deki fotoğraf camiasında da Jurassic Park'ta yaşayan türden bir takım canlılar belirmiş. İşte tecavüze uğramış kaplumbağa ve onun derdine hayıflanan kurbağa gibisinden bir takım cümleler sarf ediyor. Şimdi bu niye önemli? Bu şundan dolayı önemli. O günlerde daha emekleme seviyesinde olan, hala da esasında tay tay tay gidiyoruz. Yani öyle çok da fazla koşar hale gelmiş değiliz ama fotoğraf eleştirisi geleneği başlatmakla ilgili çabaların bir örneği olan, bir ürünü olan bir eleştiri yazısı söz konusu ortada. Ve Sayın Hocamız da bundan sebep ortaya çıkan enerjiyi değerlendirirken bu işin ardında olduğunu düşündüğü rumuzlarımızdı bu arada bizim işte kaplumbağa ve kurbağa kelimelerinin içerisinde yer alan isimlerimiz birimizin Cevval Kaplumbağa ki bu yazıyı kalem alan şahsın abimizin rumuzudur. Benimki de ızdırap içerisindeki kurbağa şeklinde rumuzlarımız var. Bu rumuzları bu şekilde T'ye alarak aklı sıra bence terbiye sınırlarının dışına taşınmış. Yani sonuçta oturduğun, kalktığın, konuştuğun, evinde misafir ettiğin, evine misafir olduğun, öğrencin olan bir kimseye yani umuma yayılacak bir şekilde bir röportajdan böyle bir gönderide bulunmak yerine terbiyesizce tecavüze uğramış. Yani gayet terbiyesizce. Bunun da açılımını yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Kendisiyle yüz yüze konuşacak bu teşviki mesai geçmişine sahip olarak konuşmak daha ideal, daha insani, daha medeni olurdu diye düşünerek bunun da altını çizmek istiyorum. Velhasılı kelam, tabii biz bu durumdan dolayı hepimiz rahatsız olmuşuz. Tabii ki bizzat kendisine hakarette bulunan şahıs, ki yaşça da dediğim gibi büyük olan bu şahıs, ki hocamızdan da yaşça büyüktü büyük ihtimalle, tabii bir sinir küpüne dönmüş durum. Neyse günler günleri kovalıyor. Tesadüf eseri biz grubumuzdan 3 arkadaş, ben de dahil olmak üzere, İstiklal Caddesi üzerinde seyirterek bir yerden bir yere gidiyoruz ki muhtemelen biz bu türden buluşmaları ya bir takım işte konular üzerinde istişare etmek, fotoğrafa dair tabii ki, yahut da sergileri gezmek için temel anlamda gerçekleştiriyoruz. Onlardan biri olsa gerek diye düşünüyorum. O zamanlarda da nasıl diyeyim ben size, İstanbul fotoğraf camiasının en etkin olduğunu söyleyebileceğim özel bir fotoğraf eğitim merkezi ve aynı zamanda sergi olan yerde bir balkon bulunmaktaki Kaptan Köşkü gibi böyle tam olarak işte ne diyelim Galatasaray meydanına bakıyor. Orada biz birden bu hocamızı görüyoruz eskaza. Herhalde oradaki sergiyi de gidip görmek gibi bir zihniyetteydik diye tahmin ediyorum. Yani yoksa kafamızı yukarıda böyle tavuk bile su içer Allah'a bakar tadında niye bakıyorduk? Başka türlü bir açıklama getiremiyorum. Tabii eleştiriyi yazıp da hakarete maruz kalan abimiz birden celallenerekten adımlarını daha büyük ve sık ataraktan lokasyona doğru hareket ediyor. Ben de abimizi tanıyorum. Kendisi de Karadenizlidir, biraz deri doludur. Hani çekiniyorum da şimdi direkt girer kelam etmeden daha hang diye kafayı koyup indirir mi? Nacizane hocamızı acaba darp eder mi diye çekiniyorum. O yüzden hani alem kullem ederekten ön sıraya alarak mekana girdim. Mekan da çok enteresandır. Kapı duvar bir yerdir. İşte basarsınız kapı açılır. Ondan sonra ince uzun tuhaf böyle bir sanki merdivenin tavan arasına çıkıyormuşçasına bir merdivendir. O merdivenleri tırmanarak çıkar. İlk olarak galeri olan yere varırsınız. Bu arada öyle sanıyorum ki bir hışımla hareket ederek abimizin bizim mekana gitmek eğiliminde bulunuyor olması dışarıdan hocamızın gözüne çarpmış olsa gerek ki kendisi merdivenin başında, hani bilmiyorum biliyor musunuz bu 300 Spartan diye bir film vardı bir ara, çok popülerdi, onun böyle meşhur bir sahnesi vardı. Spartalıların kralı, ona yollanan işte zalim Pers İmparatorluğu'nun ulağına burası Sparta diyerekten böyle böğrüne bir tane lang diye basar tekmeyi, dipsiz bir kuyunun içine düşürür. Hani o pozisyonda bir Spartalı imparatorcasına hocamız böyle pozisyon almış o merdivenlerin başında. Bekliyor bizleri. Şimdi tabii ilk olarak ben çıktım. Dediğim gibi herhangi bir fiziksel bir problem yaşamayalım. Fiziksel bir çarpışmaya, itiş kakışa dönüşmesin diye. Yani ortada ben arabuluculuk yaparım diyerekten önden çıkıyorum. Tabii İlk gelen ilk nasibini alırmış. Kendisi bana direkt olarak başlıyor sözlü saldırılarına. Sen var ya sen ne yaptığını bilmiyorsun, neyin peşindesin sen diyerekten sual ediyor bana. Buyurun hocam diyorum, hani nedir ki olay, hani siz bana böyle bir takım sualler hemen arda arda sıralıyorsunuz. O yazdığın kale, yazı var ya, o yazı o hiç doğru bir şey değil. Hangi yazı diyorum işte, var ya eleştiri yazmışsınız siz diyor bana. Ben de diyorum ki hocam diyorum, bakın diyorum, biz diyorum bunları diyorum istişare edip öyle koyuyoruz bunun içerisine. Dolayısıyla her birimiz bu şeye onay vermiş oluyor. Yazıyı ben kaleme almadım ama altına imzamı atarım. Fakat hani bu soruların bir direkt muhatabı ben değilim diyorum. Tabii bu arada aramızdaki mesafeler kapanıyor. Abimiz de dahil olmuş oluyor, grubumuzdaki abimiz de bu olaya, yazıyı yazan abimiz. İşte o da böyle vücut diliyle zaten hiç de yani hoş karşılamadığını bir takım şeylerin ifade eder biçimde. Aynı sorular ona sual ediliyor. Bunun üzerine de kalkıyor kendisi. Diyor ki hocamıza, ya diyor bak kardeşim diyor, senin yaptığın iş değil diyor. Hocamızsındır, saygı selam şey saygı gösterdik sana diyor. İşte evimize geldin, evinize geldik vesaire falan filan. Dolayısıyla diyor ben diyor usturuplu bir biçimde bir yazı kaleme almışım diyor. Herhangi bir hakaret içerisinde asla ve asla yok. Yazı orada diyor. Söz uçar yazı kalır. Açarız bakarız arzu edersen diyor. Ama diyor sen kalkıp da nasıl diyor yani diyor bana bu durumdan şikayetçiysen, şikayetçi olmanın gerekçelerini sıralayarak bu eleştirilerimin diyor karşına beni alıp da diyor muhatap olmayıp nasıl olur da diyor binlerin ya da ne bileyim işte 3000'lerin, 5000'lerin okuduğu bir derginin içerisinde hiç alakası olmayan bir röportaj içeriğinin içinde kalkıp da hakaret edersin. Ne demek ya diyor tecavüze uğramış kaplumbağa. İşte bu hemen kontra bir işte şeyle tepkiyle işte diyor siz diyor beni diyor kariyerimden mi edeceksiniz diyor. Nasıl olur da diyor böyle şeyler yazarsın, çizersin sen diyor. İşte aynı o teşviki mesai olma durumunu gerekçe göstererek nasıl böyle bir eleştiriyi bana yaparsını özetle dile getiriyor. Ben de o zaman bunlara can kulağıyla kulak kabartmış ve dinlerken bir yandan da düşünüyorum kendi içimde. Ya diyorum bu adam takkiyi düşürdün, keli görünür hale getirdin kardeşim diyor abimize. Yoksa sapasağlam taş gibi bir iş yapmış bir insanın yazılmış ki daha o zamanlarda örneği belki ilk olanlardan bir tanesi olan bir eleştiri yazısını bu kadar etkin bir şekilde onun yaptığı işi ve daha önceki işlerini dolayısıyla göndermeler vardı çünkü eleştiri yazısının içerisinde bir sergiyi aslında birçok sergi yapmış bir fotoğrafçıyı eleştirirken düşünerek o koridor boyunca ilerleyip daha önce yapılmış işlere de yeri geldiğinde göndermelerde bulunarak ya da referanslar vererek oradan tabii ki ele almak zorundasınız. Ve dolayısıyla da bu yazının içerisindeki daha önceki sergilerde olduğu için evet kariyeri esasında mercek altına yatırılmış. Mikroskobun altında inceleniyor adeta ama görürsünüz ve bilirsiniz ki mikroskop yorum yapmaz. Mikroskop objektiftir sonuçta, önüne koyulan şeyi, inceleme altına alınan şeyi nedir ne değildir diye gözeten bir göz tarafından incelenir. Her neyse, ne demek istediğimi anladığınızı umut ederek buraya daha fazla takılmadan devam ediyorum anlatıma. Neticeyi olarak sonuçta olaylar ufak tefek tehditlerin ötesine geçmeye başlayıp en sonunda var ya siz bu sergi salonuna izleyici olarak bile adım atamazsınız, bırakın sergi yapmayı şeklindeki bir takım söylemlere kadar vardı. Ama en nihayetinde tabii ki bu atışmaların sonrasında motorlar soğudu, sakinleşildi. Bir üst katta bulunan bölümdeki mini kafeye oturularak çaylar içildi ve barış çubuğu niyetine de yine bu hocamız olan fotoğrafçının o zamanlarda çıkmış bir fotoğraf albümünün grubumuza hediye edilmesiyle iş tatlıya bağlandı. Bu yaşanmış öyküyü sizlerle paylaşırken esasında 2003 yılında start veren ve 2004 yılında bir fotoğrafçıya dair eleştiri yazısının içinde bulunan bir yayının yarattığı etkinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu göstermekti. Esasında daha yalın bir ifadeyle fotoğraf eleştirisinin fotoğrafçılar üzerindeki etkilerinin ne şekilde olabileceğini, tepkilerinin de ne biçimde dışarıya ifşa olacağını örneklemek istedim. Maalesef Türkiye'de fotoğraf eleştirisi bir gelenek haline asla gelemedi. Şu anda günümüzde cılız bir takım örnekler yine belki rastlana gelse de esasında fotoğraf eleştirisi anlamında temel olarak hala süregelen tek bir şey var. Sayıları gittikçe azalan, nitelikleri de tartışmaya açık olan bir takım paylaşım sitelerinde insanlar çekilip orada paylaşılmış olan fotoğraflara dair bir takım eleştiriler de bulunuyorlar. Ama genelde bu temel iki aks üzerinde ilerliyor. Bir tanesi, çeteleşmiş bir grup insanların içinden biri fotoğrafını paylaşır. Diğerleri de efendim harikaymış, elinize sağlık, şahane falan diyerekten bir takım komplimanlarda bulunurlar. En fazla bir parça bunu, ya daha doğrusu düzelterek söylüyorum, bir adım daha öteye taşıyanlar ışığı çok güzelmiş, kompozisyonu harika olmuş diye. Hani biz de fotoğraftan anlarız, onun terminolojisinden bir iki tane işte unsuru da anarak bunu dile getiririz diyerekten bir takım yazılar yazarlar. Bunlar 3-5 satırı geçmez. Ha bazıları alır başını gider böyle sayfalar dolusu olacak kadar olanına bile rast gelirsiniz ama o da bu işi ben ne kadar çok biliyorum edalarıyla yazılmış olsa da içerisindeki esasını özlü çıkarttığınızda biraz önce örnek verdiğim cümlelerden öteye gitmez. Yahut bu çete tam tersini aforoz etmeye niyet etmiş olduğu bir fotoğrafçıyı seçer o paylaşım sitesinde. Onun paylaştığı bir şeye dolu dizgin aklından geçenleri yazar, çizer. Ve genel olarak da bunlar hakaret sınırlarını zorlayabilmeye bile varacak kadar adileşebilir. Bunların benim bahsetmekte olduğum fotoğraf geleneğiyle hiçbir alakası yok. Benim kastettiğim şey, basitçe özetleyecek olursam, üretilmiş bir işin, ben tekil fotoğrafları çok fazla kale almıyorum bu durumda. Hani rahmetli Barbaros hocamızın bize söylediği bir kelam vardı. Hoş, hakkını teslim edeyim. Sabit Hoca da aynı şeyi söylerdi ara ara. Tek çiçekle bahar olmaz diye. Evet, yani ben tek atımlık barutlarla vurulmuş hedeflerin, yani tekil fotoğrafların özetle eleştirisi konusunda çok fazla iddialı değilim, ilgili de değilim. Benim ilgilendiğim şey bir serginin, bir fotoğraf albümünün, bir fotozinin ya da bir fotoğraf kitabının, yani tırnak içinde fotobook manasında fotoğraf kitabını kastediyorum. Bunların aralarındaki nüansları bileceğinizi tahmin ederek bahsediyorum. Belki yeri gelir başka bir podcast'te onları masaya yatırırız. Bilmeyenleriniz varsa onları da aydınlatmaya kendi çapımızda dilimizin döndüğünce gayret ederiz ayrı. Bu bahsettiğim türden komplike, ciddi bir düşünce ve üretim sürecinin sonrasında ortaya çıkmış fotoğrafik eserleri kastederek söylüyorum. Dolayısıyla siz bunları süzerken, izlerken, bakarken her nasıl ifade etmek isterseniz öylesi olsun efendim. Sonuçta bir takım kanaatlere varıyorsunuz. Gerek kişinin gerek fotoğraf tarihçesi boyunca birçok başka fotoğrafçının üretmiş olduğu çağının ötesinde, berisinde ya da anını yaşayan işlerin, fotoğrafçıların ürettiği şeyleri bu külliyat üzerinden de okumalar yaparak ama sonuçta son ve nihai noktada üretilmiş eserin kendisine odaklanarak müspet ve menfi noktalarını ortaya koyarak esasında bir eser yaratmaktan bahsediyorum. Bir eleştiri yazısı kaleme almaktan bahsediyorum. Fakat ne yazık ki biz 2003 yılında böyle bir manifesto kalemi olarak gündeme getirdiğimiz Türkiye'de fotoğraf eleştirisi geleneği yaratmak ifadesini ele aldığımız o zaman diliminden çok önce de hatta hiçbir zaman için söz konusu olmamış ve kanayan bir yara olarak her zaman da masamızın üzerinde duran, masadan şöyle kolumuzun böyle ardıyla silip atıp bu da bitti ya deyip rahatlayacağımız bir mesela haline getirilememiş bir mevzu bu. Fotoğraf eleştirisi geleneği ya da fotoğraf eleştirisi yazısı. Şimdi tabii bunu böyle uzun uzadıya daha fazla deşmeden hemen ufak tefek cevaplar aramak istiyorum. Sesli düşünmek istiyorum konu hakkında. Efendim niye Türkiye'de fotoğraf kültürü yok, fotoğraf eleştirisi yazısı yok, fotoğraf eleştirmeni yok? Bunun tabii bir takım sebepleri olduğu aşikar. Bu sebeplerin başında oportunist bir okuma yapmamız gerekirse bir kere bu iş para etmiyor. Yani öyle iki şekil yapıp ne bileyim bir top sakal bırakayım, boynuma bir fular asayım, enteresan bir gözlük takayım, kulağıma küpe takayım, kılığımı kıyafetimi böyle otantik bir hale büründüreyim ve ortalarda gezeyim, atayım, tutayım, söylemlerde bulunayım, üç tane fotoğraf asayım duvara, iki tane işte gireyim fotoğraf paylaşım sitesine, çat çat çat orada yorumlar çakayım, bütün böyle ilgiyi alakayı üzerime çekeyim. Ondan sonra da zaten eğer şeytan tüyüm de varsa, İki lafında belini kırabiliyorsam, ağzım laf yapıyorsa yürürüm kardeşim, önümde kimse olmaz diye düşünüp hareket eden bir fotoğrafçı modeli gibi bir model değil fotoğraf eleştirmenliği. Bununla ilgili olarak her şeyden önce bir donanım lazım. Bu donanım nedir? Fotoğraf tarihini bileceksiniz efendim. Yani 1839'u ilanını, yani fotoğrafın Fransız Bilimler Akademisi'nin François Arago tarafından ya da Aragon tarafından, neyse benim işte diksiyonum bağıştı ya da telaffuzum yanlış olabilir. Bir milat olarak görecek olursak ondan sonraki başlayan süreç boyunca ki aynı yılın sonbaharında yanılmıyorsam Osmanlı İmparatorluğu'na girmiştir fotoğraf. Çok da böyle uzak yabancı değildir. Ha, ekaliyet tarafından daha çok ilgi duyulmuş, icra edilmiştir. Ondan dolayı belki Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki diğer unsurlar, milletler neyse bunu daha sonra ciddiye almışlardır. Hele ki sanat halinde bunun icra edilişi ki çok çok sonralara gelir. Yani sonuçta herhalde ortalama olarak 50 ila 70 yıllık bir süreci bilmekten bahsediyorum, fotoğraf tarihçesini bilmek derken. Hani bu kadarına da lütfetsin insanlar, en azından böyle ana unsurlarına hakim olsunlar ve bilsinler değil mi? Bir, cebimize koyduk, fotoğraf tarihçesini bileceğiz. Ve kaleme almakta olduğumuz serginin, albümün, onun bunun her neyse sahibinin bir kere kariyerini bileceğiz. Yani bu insan hangi orijin noktasından hareketle bizim kaleme aldığımız sergisini ya da albümünü yaptığımız bu ana kadar yolculuk etmiş. Ve biliyorsunuz aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, görülür aklı iyi eseri. Anladınız işte. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz, görülür aklı iyi mertebesi eserinde. Yani sonuçta bu akli mertebenin etüdünü yapmaya kalktığımız zaman bizim esasında kişinin işlerine bakmamız gerekiyor. Ve çok enteresandır. Esasında şöyle bir ortak noktayla sonuçlanır bu seyir, bu inceleme. Hakikaten insanların ürettiği işler, ki şu anda fotoğraftan bahsediyorsak fotografik işler, kişinin fıtratına dair çok ciddi birer ipucu, hatta bir adım öteye iddiamı taşıyarak nüfus cüzdanıdır efendim, nüfus cüzdanıdır adeta. Bunun haricinde çok önemli bir unsur da fotoğraf eleştirmeni olacak kişinin güzel, etkin ve çapı geniş bir öngörüye sahip olması. Bundan kastım nedir? Hoş, resim ve heykelle ilgili daha ziyade olacak belki bu örnek ama fovlara bir gönderme yapabiliriz burada. Şimdi Henri Matisse'in başı çektiği, esasında 1898-1908 aralığı gibi böyle 10 yıla yayılmış kısa bir dönemde, buna da ayrıca değinmek için bu kısa bir dönemde özel olarak vurguluyorum. Fauvlar biliyorsunuz hüküm sürmüştür sanat dünyasında ve sanat tarihçesine de adlarını bir şekilde yazdırmışlardır. Ve Fauvlar derken esasında bu ismi, bu grup diyelim ya da bu akımdaşlar diyelim, kendilerine yakıştırmış değillerdir. Fauv aslında vahşi hayvana gönderme yapan bir tabirdir. Vahşi hayvan gibi desek fova, fovizme de vahşi hayvan gibiler ya da gibigiller desek yeridir. Bu esasında bir sanat eleştirmeninin o güne kadar sanatı ve daha doğrusu resim ve heykeli bu biçimde ele almayan geleneksel kalıpları yıkarak bambaşka tarz ve tavırlarla bu sanat dallarına ürün üreten insanlara hakaret olsun diye söylenmiştir efendim. Ama daha sonrasında biraz da muzip olan bu akımdaşlar, ya bırakın efendim, madem bize böyle bir yakıştırma yapılmış, biz buna direnmek yerine alalım yürüyelim bu sıfatı üzerimize demişlerdir. Ve nitekim bu serüven sonlanıncaya ve tarih kitaplarından isimleri kazınıncaya kadar da bu isimden vazgeçmemişlerdir. Şimdi ben bu örneği niye verdim? Bu örneği vermemin basit bir nedeni var. Bu yaklaşım geleneksel, ne bileyim, sanat ya da daha doğrusu resim ve heykel özellikle odaklı olan bakış açısının temelini sarsmaya kalktığında tabii ki eleştirilere maruz kaldı. Yerliydi bu eleştiriler, yersizdi vesaireydi ama sonrasında gelen diğer akımlara da ilham vererek esasında resim ve heykeli bambaşka bir yerlere taşıdı. Yani cümlemin başına dönecek olursam, öngörü lazım derken kastettiğim şey şu. Bazen anın içerisine bırakılan ya da anın içinde üretilen bir takım fotoğrafik eserler aslında günümüz koşullarında, yani geçmişten günümüze kadar taşıdığımız bütün müfredatın, literatürün ne derseniz deyin, içinde birden sırıtabilir, bir tehdit olabilir, tehdit gibi görünebilir. Ama bu durumda bile doğru eleştiri yazısı kaleme alacak kapasitedeki bir adam en azından buna bir parantez açmalıdır. İleriye dönük olarak bir yer bulabileceğini ya da falanca filanca etkenlerden sebep bulamayacağını da iki satır bile olsa yazısında belirtmelidir ki bu iki satır yazıyı belirtebilmek için geçmişle gelecek arasındaki köprüyü, fotoğrafçılık tarihini, üretilmiş olan işlerini iyice süzmesi ve işlemesi lazımdır kafasının içerisinde her şeyden önemlisi. Yani sonuçta her şeyi biliyor olmak, bunu doğru yorumlamak ve bazı öngörülere sebebiyet verecek içsel hisleri kendi bünyesinde hissedebilmek manasını taşımıyor. Efendim, en önemli şeylerden bir tanesi de fotoğraf eleştirmeninin, fotoğraf eleştiri yazılarının olmamasının sebebi de cesaret noksanlığı. Şimdi ne alakası var? Kılıç kuşanıp kalkanımızı alıp da savaş meydanlarına çıkıp cenk mi edeceğiz efendim fotoğraf eleştirmeni olsak? Ne alakası var cesaretin diyenleriniz muhakkak olacaktır. Onları da aydınlatmak adına hemen şunu söylemek mümkün oluyor. İşte benim cümlelerimin başında anlattığım olaydaki gibi sizin kaleme aldığınız yazı muhatabı ya da muhatabın yandaşları, eşrafı, camiası ya da işte neyse müritleri tarafından her zaman ona biat ettiğinin, o fotoğrafçıya biat ettiğinin bir göstergesi olarak fedaili yapılacağı bir reaksiyona dönüştürmeye müsait. Dolayısıyla bu insanlar sizinle kuytularda, aleni yerlerde bir şekilde bir araya geldiklerinde yerli yersiz bir takım tepkilerle size tepki verebiliyor. Ve sizin de artık cesaretiniz bu ve benzeri türdeki durumlarla ne bileyim işte fiziksel olmasa bile sosyal linçe maruz kalmakla ilgili tehditleri kaldırıp kaldırmayacağı noktasında önemli bir sınav verir. Yani fotoğraf eleştirmeni o yüzden bu sebeple daha doğrusu cesaretli, cesur olmalıdır efendim. Diğer taraftan inanılır ve güvenilir olmak zorundasınız. Yani sizin herhangi bir kimsenin yaptığı işin eleştirisini yazdığınızda ya da işte bir ortamda bunu umumla paylaştığınızda daha önceki yaptığınız işlerle o andaki söylediğiniz şeylerin aynı cesarette, aynı donanımda, aynı entelektüel çizgide olması gerekir ki bunu süreklilik halinde de sizin gerçekleştirmeniz gerekir ki Ahmet'e başka, Mehmet'e başka yazılar yazıyor denmesin size. Adilliğiniz ve güvenilirliğiniz de insanlar tarafından kabul edilsin ki bu da bir emek süreci, bu da bir mesai süreci gerektirir. Çünkü bu bir tane, iki tane eleştiri yazısı kaleme almış bir insanın ne güvenilirliğini, ne inanılırlığını sağlar ki zaten eleştirmen sıfatı da daha almazsınız. Bunun için kat edeceğiniz bir yol vardır efendim. Toparlayacak olursam bu podcast'i, aslında yıllar yılı insanlar elektronik panele varıncaya kadar çeşitli ortamlarda, köşe yazılarında, seminerlerde, efendime söyleyeyim işte çeşitli organizasyonlarda yaptıkları sunumlarda eleştirmen nasıl olmalıdır, eleştiri yazısı nasıl kaleme alınmalıdır diye reçeteler yazdılar durdular. İşin en ironik hatta trajik yanı da şudur ki bu yazıları yazıp da puan toplamaya çalışan bu şahısların hiçbirinin şu güne kadar bir eline kalem alıp da önüne koyduğu bomboş bir kağıdın üzerine herhangi bir sergi ya da herhangi bir şekildeki bir albüm ya da vesaire türden fotoğraf üretisine dair bir eleştiri yazısı kaleme almadılar. Bunun da sebebini söyleyerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Efendim bunun sebebi şudur. Camiamız küçücük bir camia. Yani ben bunu global olarak söylüyorum. Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde fotoğraf üreten insanları belirli bir çizginin ötesinde düşünecek olsanız ince ince yine bunların rakamlarının binlerle ifade edilebileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalırsınız. Bir tane fotoğraf sergisi yapılıyor. Bu fotoğraf sergisi hepi topu bir ilde sergileniyor o anda. Siz de tabii bu ildeki gidip sergiyi geziyor ve ona dair gözlemlerinizi o ilde onu izleyen o sergiyi yahut da civar şehirlerden kalkıp gelebilme şansı olan insanların, izleyicilerin takdirine sunuyorsunuz yaptığınız eleştiriyi. Dolayısıyla bu binlerle ifade edebileceğimiz hep topu rakam birden bir il bazında ele alındığında, bir sergiye giden izleyiciler bazında ele aldığında esasında çok küçük bir kitleye hitap ediyor. Çok küçük bir kitleye ulaşıyor. Ve bu yüzden de insanlar birbirlerinin işlerini eleştirmek istemiyorlar. Çünkü aslında trajik bir şekilde bizler bir sergi yapan insan tarafında yer alırken bizim izleyicilerimiz de bizler gibi amatör ya da profesyonel fotoğrafçılardan oluşuyor. Sonra rol değişiyor. Biz bir başkasının yaptığı sergiye izleyici olarak müdahale oluyoruz. Yani al gülüm ver gülüm bu iş devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Eleştiri yazıları kaleme alınsa, bu kültür gelişse, insanlar özgür iradeleriyle birbirinin ürettiği işlere kıvamında bile olsa, üslubunca bile olsa eleştiriler yapmaya kalktığında zaten sayıları bu bahsettiğim etkenlerle elekten geçtikçe iyice azalan kitleyi tamamıyla yitirebileceği korkusuyla düşüncelerini ya kendine saklıyor ya da kulislerde kendi çekirdek grubunun içerisinde bir takım eleştirileri yine muhatabına değil ama kendi grubundaki diğer insanlara dile getiriyor. Sadede gelecek olursak, Türkiye'deki fotoğrafçılığın belirli bir seviyeye erişmesini, hatta gün be gün bu seviyeyi aşarak daha çok gelişmesini istiyorsak, fotoğraf eleştirisi geleneği oluşturmak kaçınılmaz bir sondur. Eğer bu olmazsa şu ana kadar seyreden bu çizgi bir santim daha yukarıya çıkmayacak. Yani grafik bir tabloyu hayal ederek söylüyorum ben bunu. Bunun bir eğrisi, büğrüsü, çizgisi varsa bu bir santim daha yukarıya çıkmayacak. Her ne kadar teknoloji gelişse de, çünkü teknolojiyle alakası yok bu işlerin. Bu entelektüel bir birikimin teknoloji aracılığıyla ifşaatı efendim. Dolayısıyla bu birikimleri, bu farkındalıkları, bu kültürleri biz yaratamadığımız sürece teknolojik bir yöntemle bir takım görüntüleri belgelememiz ve onların da sürekli kendilerini yineliye tek düze olması sıradanlaşmasına sebebiyet verecek. Umuyorum tez zamanda bu anlamda taşın altına elini sokacak ve gerekli donanıma sahip olup nitelikli eleştiri yazıları kaleme alacak insanların sayıları gün be gün artar ve onların etkileriyle amatör olsun, profesyonel olsun, fotoğrafçıların ürettiği her işi izleyiciler, illa fotoğraf çekmesi gerekmiyor bir fotoğraf sergisini gezecek ya da bir fotoğraf albümünü alacak olan insanın. Ortalama bir insanın, bir izleyicinin fotoğrafa baktığında o fotoğrafa dair fikirleri olsun, bunları dile getirebilsin. Terminolojisi efendim hakim olmasın ama kendinde uyandırdığı hissiyatı dile getirebilecek kadar bunu okusun, müspet ya da menfi anlamda hakkında fikirlerini dile getirsin. Bir eleştiri olsun, nitelikli diye düşünüyorum. Efendim lafı fazla uzattım. Bir sonraki podcastime kadar selametle kalın diyorum. Görüşmek üzere.